Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Şehir ve Kültür Dergisi'nin 14 Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Seyit Nizam Dergahı başlıklı Mehmet Kamil Berse'nin kaleme aldığı yazıyı sunuyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fetih müjdesiyle şereflenmiş güzel İstanbul'umuzun güzel ilçesi Zeytinburnu'nda Efendimizin soyundan gelen mübarek bir zatın Seyit Nizam Hazretleri'nin yaklaşık 500 yıl önce bu semte gelerek insanlığa yol göstermesi, ışık tutması kutlu bir hadisedir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin çiçekleri görmesidir. Geçmişte ve bugün de hayır için yapılan eserlerin yapıların güzelliğini dış görünüşünde değil, bu yapılarda devam edecek eğitimle talebelerinde görüyoruz. Yeter Allah'tan korkmak eğer gaye ilimse ve cahil kalmak için yeter güvenmek nefse buyuruyor Efendimiz Hazreti Muhammed. İlimle bezenen beyinlerimizi Allah'ı tanımak için kullanmamız gerektiğini uyarıyor Efendimiz. Kur'an anlaşılmak için indirilmiş kutsal kitap, rehberi Efendimiz'dir. Ol Efendimiz ki müjdelemişler yıllar öncesinden, Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, fetheden asker, ne güzel askerdir. Osmanlı Devleti İstanbul'un fethiyle cihan devleti olmuştur artık. Devletin kuruluşundan itibaren var olan temel ögelerden biri o günün sivil toplum kuruluşları olan dergahlar olmuştur. Devletin güçlü kalabilmesi için halkın bilinçlenmesi, tevazulu, hoşgörülü olması, iyiliği emreden, kötülükten men eden buyruğa uyulması, nefsi heveslerden soyutlanılması, mürşitlerin irşatlarıyla olmalıdır. Fetih sonrası yıllar boyunca arifler ve mürşitler mekan edinmişler bu mübarek beldeyi. Sokak sokak, semt semt işlemişler nakış gibi. Gedikler açılarak girilen surların çevresinde manevi kalkan olmak için dizilmişler inci taneleri gibi. O büyük sahabe Hazreti Halid bin Zeyd ermişlere meşale tutmuş önceden vefatıyla. Nail olmak istemiş, müjdelenmiş er olabilmek için o zafere. Akşeyh, Akşemseddin yol göstermiş yüce hünkâra. Dediler kim gelecektir iki er? Biri sultan, biri şeyh-i ekber. Biri sultan kılığında derviş, biri derviş kılığında sultan. Fetih destanına adını yazdıran Akşeyh, Molla Gürani ve diğerleri. Yıllar devam ederken yeni efendiler, şeyhler, seyitler, inci tanelerini dizmişler semtler ve surlar boyu. Mübarek şehri ve sakinlerini korumak ve kollamak için. 24 saat nöbettedirler, zaman ve mekan mefhumu gözetmeden. Takva ve zühd sahibi olarak asırlardır hizmet verdiler, vermeye devam ediyorlar. Yahya Efendi, Sümbül Efendi, Merkez Efendi, Aziz Mahmut Hüdayi Efendi ve daha niceleri. Bu mübareklerin arasında seyitler de vardı. O seyyidler ki Efendimizin soyundan gelen mübareklerdir. Efendimiz kendi neslinin devamının aynı zamanda damadı olan Hazreti Ali'nin soyundan gelenler olduğunu ifade etmiştir. Arşın küpeleri denilen Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere seyyid denilmiş. O seyyidler ki ırki manada bir neslin, bir milletin adı değildir. Hazreti Muhammed'in soyundan geldikleri için seyitlik de mübarek bir neslin, mukaddes bir milliyetin adıdır. Bu nedenle Türk, Acem, Kürt, Çerkez oldukları halde aynı milletlerin içinde seyitler ve şerifler bulunmaktadır. Fetihten henüz 50 yıl kadar geçmiştir. İslam'ın yeni mübarek beldesi İstanbul, çekim merkezi olmuştur. dünyanın her yerinde ilim adamları, ticaret erbabı, sanatkarlar İstanbul'a gelmeye başlamışlar. Maddi ve manevi konularda liyakat sahibi kişiler ya davet edilmişler ya da görevlendirilmişler. Ustalar, mimarlar, alimler, arifler ve mürşitlerse gönderilmişler İstanbul'a halkı ısındırmak için, bu beldeye layık olmaları için, kaba bir tabirle düzgün hale gelmeleri için. Bağdat'ta doğduğunu ancak hangi tarihte doğduğunu bilemediğimiz Nizamettin Ahmet Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in 27. kuşaktan torunu olan bir seyittir. Babası Şahabeddin Efendi, Hazreti Hüseyin'in Abdullah Areç kolundan torunudur. Bağdat'tayken Kasım Zülfikar Mazendarani Hazretlerinin derslerine devam etti. Hizmetinde bulundu. Bağdat'ta ilim meclislerinde ve tasavvuf hizmetinde hızla yol aldı. Şeyhi tarafından İstanbul'a gönderildi. Silivri Kapı dışındaki dergaha şeyh oldu. Bugün Seyyid Nizam adıyla anılan semtteki mescit ve tevhidhanenin var olan bir yer mi, kendisince mi kurulduğu hakkında bir bilgi mevcut değildir. Mürşit olarak bu dergâhta çok sayıda talebe yetiştirdi. İslam'ı öğretmek ve hayatın içinde olması için iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak hususunda emirleri ve yasakları tasavvuf yoluyla anlattı. Seyyid Nizam Hazretleri, Mazenderani Hazretlerinden icazetli Nakşibendi tarikatının halifelerindendi. Hayatı boyunca insanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için gayret etti. Seyyid Nizam Hazretleri uzun boylu, yassı yanaklı, ela gözlü, açık kaşlı, yuvarlak yüzlü, lisanı çok düzgündü. Ata dedesi Hazreti Ali'ye benzerdi ve onun gibi heybetli olduğu rivayet edilirdi. Güzel ahlaka sahipti, cömert bir kişiliği vardı. Bir oğlu vardı, onun çok iyi yetişmesi için çalıştı. Oğlu Seyfullah Kasım'ı kendi dersleri dışında İstanbul'da Halvetiye'nin Sinaniye kolunun kurucusu Ümmü Sinan Hazretlerine teslim etti. Onun edep ve terbiyesini Ümmü Sinan'a bıraktı. Seyyid Seyfullah Hazretleri derslerini ve seyru sülukunu tamamlayınca hocası Ümmü Sinan tarafından kendisine babası Seyyid Nizam'ın hatırasını yaşatması için Nizami tacı giydirdi. Babasının dergahı yakınlarında kendisi için inşa edilen Emirler Tekkesi'nde irşat faaliyetlerini devam ettirdi. Aynı tekkenin haziresine defnolundu. Seyyid Nizam Hazretleri'nin oğlu Seyyid Seyfullah Efendi iyi bir şairdi. Bir beytinde şöyle diyor: "Nan için medh eyleme nadanı, nadanlık budur. Hayberi nefsin helaket, şahı merdanlık budur. Bir lokma ekmek için karşındaki cahil adamı medh etmeye kalkma, çünkü asıl cahillik budur. Elinden geliyorsa nefsini yen, iradene sahip ol." Seyyid Nizam Hazretleri 63 yaşında Muharrem ayının bir cuma gecesinde rahatsızlandı. Ölüm hastalığı sırasında sağ tarafına bakıp, "Ceddim Resulullah Efendimiz geldi, bu dünyadan gidelim, cennete uçalım" buyurdu. Şehadetini getirerek ruhunu teslim etti. Cenaze namazı Fatih Camii'nde 10 bin kişiyi aşkın bir cemaatle Merkez Efendi tarafından kıldırıldı. Silivri Kapı'da kendi tarafından yaptırılan dergahın içinde defnolundu. Merkez Efendi defin sırasında şahit olduğu hususu anlatır. "Seyyid Nizam Hazretleri'ni kabre indirdiler. Ben telkin verdim. O anda Hazreti Seyyid Nizam'ın bir sedasını işittim. Buyurdu ki, biz cevabımızı verdik. Var sen kendi cevabını hazırla." Seyyid Nizam Hazretleri belki binlerce talebesi ve ihvanıyla bugün dahi bizlere yol gösteren mürşitlerimizdendir. Güzel İstanbul'umuzun hemen surlarının dibinde, yani o yıllarda yaşanan şehrin hemen dışında edep karakolu gibi vazife gören bir dergâhtı Seyyid Nizam dergâhı. Bugün vefatından bu yana 465 yıl geçmiş olmasına rağmen onun manevi hüviyetini perçinleyen bir hayra kavuştuğunu görüyoruz. Kurduğu dergâhın tohumlarının hala canlı olduğunu hissediyoruz. Bizler emanetlere sahip oldukça bereketinin arttığını biliyoruz. Hazire'de medfun olan Hamuşa'nın bizlerle beraber olduklarını, Şeyh Efendi Seyyid Nizam Hazretleri'nin yapılan bütün hayırlı hizmetlere koruyucu olduğunu, hizmet edenlere rahmet ve merhamet dileğine inanıyoruz, biliyoruz. Bir mürşidin ifadesiyle, herkes Allah'ı bir yoldan bulur. Lakin en kestirmesi hayrat ve muhabbet yoludur. Mehmet Kamil Berse'nin kaleminden Seyyid Nizam Dergahı başlıklı yazıyı aktardık size ilk olarak Şehir ve Kültür Dergisi'nden Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Sesli Dergi'de Yıldırım Ağanoğlu'nun kaleme aldığı Fatih Sofalı Çeşme Sokağı'ndaki Çocukluğum başlıklı yazıyı sunacağız. Yıl, 1970'lerin ilk yılları. 5 yaşlarındayım. Fatih Edirne Kapı'da oturuyoruz. Acıçeşme semtinin Sofalı Çeşme Caddesi, Keçeci Piri Camii'nin yanındaydı evimiz. Tek katlı, 3 odalı, bahçeli bir evde oturuyoruz. Sonradan farkına vardık ve mutlu olduk ki ders saadetliymişiz. Genç okuyucularımıza izah kabilinden Osmanlı zamanında Suriçi'nin ismi Ders Saadet imiş. Eyüp, Galata ve Üsküdar'sa Bilad-ı Selase olarak isimlendirilirmiş ve İstanbul'dan sayılmazmış. Sokağımıza ismini veren Santa Farma İlaç Fabrikası'nın tam karşısında bulunan Güldede Sokağı'nın başında kesme taştan yapılma tarihi bir sofalı çeşme bulunuyordu. Annem, babam, ilk çocukları olan ben ve o zaman için evlenmemiş saatçi amcamla beraber oturuyoruz. Evime dair ilk hatırladığım küçük bir bahçemizin olduğu ve bu bahçede 3 tekerlekli bisikletime binmemdir. Yemek yemeyen nazlı bir çocuktum. Annem yemeyince beni bahçeye çıkarırdı. Evin bahçe kapısında annem elinde tabakta beklerken ben bisikletle bir tur atıyor, sonra ağzıma bir kaşık veriyordum. Şimdi düşünüyorum da çocukların anne babalarına yaptıkları bu zulmü kendi çocukları onlara yapana kadar anlamaları mümkün değil. Sizlere sokağımda bakkala ilk defa ekmek almaya gitme merasimimi anlatacağım. Sokaklar her ne kadar şimdiden çok güvenli olsa da annem telaşlı babamla konuşuyorlar. Konu küçük çocuklarını ekmek almaya gönderebilmek. Biri diyor, daha çok küçük, öbürü diyor, hayır zamanıdır alışsın. Neticede bir yaz günüydü. Kısa şortumla Fatih'in tek katlı bahçeli evimizden bir kahraman edasıyla sokağa çıktım. Annem evimizin mavi boyalı camekanlı demir kapısından beni uğurladı. Aç avcunu, al bu parayı dedi ve elime 125 kuruş verdi. Şimdi sıkıca kapa, bakkala gidene kadar da açma. Hırsızlar çalmasın emi. Hadi bakalım, bakkal Tahir amcanı biliyorsun değil mi? Git bize bir ekmek al dedi. Aman dikkat yavrum, yolun karşısına geçerken arabalara dikkat et. Tembihini de unutmadı. Babam her zamanki sakinliği, dinginliği ve babalığıyla içeride oturmaya devam etti. Ne yani, bando mızıkayla uğurlayacak değildi ya. Sokağımız parke taşlı ve Arnavut kaldırımlıydı. Kaldırımın her biri başka boyut ve renkteki taşlarına ve arasında yetişen çimen, ot, börtü böceği seyrede seyrede yokuş aşağıya inmeye başladım. Bakkalın karşısına gelmiştim. Bir sağa bir sola baktım. Hiç araba gözükmüyordu. Gerçi sokak deyince sonraları cadde diye anılmaya başladığını ekleyelim. Çünkü Fevzi Paşa Caddesi'nin ve Fas Tadı'nın tam karşısından girdiğiniz zaman bu yol sizi Vatan Caddesi'ne veya Hırkayı Şerif'e ulaştırırdı. Dolayısıyla ana cadde değil ama önemli bir sokaktı. O zamanlarda mahallede park eden bir araba dahi yoktu. Demek ki kimsenin arabası yokmuş. Dolayısıyla sokağımızdan geçen araba sayısı da son derece sınırlıydı. Koşarak karşıya geçtim. Bakkal Tahir amca beni ilk kez yalnız görünce şaşırdı. ''Hoş geldin, ne istiyorsun bakalım?'' dedi. ''Ben de bir ekmek istiyorum.'' dedim ve elimdeki parayı uzattım. Alabilmesi için eğilmesi gerekiyordu. Ne kadar kısaymışım. ilk vazifemin birinci kısmını başarıyla tamamladım. Bak benim aslan oğlum ne kadar büyümüş de eve ekmek almaya gitmiş. Aferin ona demişti. Mutluluğumu anlatamam. Büyümeye başlamıştım. Gözyaşı, kan, acı, vazife, ekmek, başarmak, mutluluk kavramları halen çok önemli değil mi hayatımızda? Sokağımıza geri dönelim. Evimizin yukarısında da diğer bir bakkal daha vardı. Arnavut iki kardeş işletirdi. Bir tanesinin adı Niyazi amcaydı. Kardeşi daha yaşlıydı. Ona dede derdik. O biraz asabiydi. Niyazi amca ise çocuklara hiç kızmazdı. Biraz daha büyüyünce artık bakkal işleri tamamen bana ait oluyordu. Dolayısıyla un, şeker, yağ gibi ev ihtiyaçlarını ben almaya başlamıştım. Anneler çok mecbur olmadıkça alışverişe gitmezdi. Bu kadar gide gele bazı şeyleri hak etmeye başlamıştım. Annem para artınca bazen bisküvi almama müsaade ederdi. Çikolata almak henüz daha hayaldi. Daha pahalıydı, yani daha az yerdik. Bisküvi ise şimdiki gibi hepsi ambalajlı, albenili değildi henüz. Üstü cam ekranlı, madeni bisküvi kutuları vardı. Niyazi bakkalda bu kutulardan 4 tane vardı. Üste finger, ikinci sırada kaymaktı, altta petibör, en altta da uzun gofretlerden vardı. İşte 10 kuruş verdiğimizde herhalde 2-3 tane bisküvi alırdık. Bakkal amca bir gazete kağıdını külah yapar, elleriyle onun içine koyar verirdi. Henüz plastik eldiven, hijyen, mikroplu, katkılı diye bir derdimiz yoktu. Ne lezzetli gelirdi onları yemek. Şimdi ise bir değeri yok. Çünkü paket olarak alıyorsunuz. Ne kadar fazla alırsanız o kadar az değerli olur. Bu işin kuralıdır. Diğer çocuklar da aynı durumda ve dışarıda arkadaşlarının yanında yemek çok ayıp sayıldığından hiç kimse de bu yokluğu mesele etmezdi. Babam gezmeyi severdi. Bir gün beni aldı ve Emirgan'a götürdü. Annem o gün işi olduğundan gelmek istememişti. 86 numaralı Edirne Kapı Eminönü hattı ve biletçilerin bulunduğu bir otobüsle Eminönü'ne gittik. Oradan bizi Emirgan'a götürecek otobüse bindik. Emirgan'a geldik. Babam acıktın mı diye sordu. Başımı sallayınca tarihi Çınaraltı'nın yanından geçerek oradaki en büyük bakkala gittik. Koca bir tekerlek eski kaşardan 100 gram aldık. Bir de hayatımda ilk defa sardalya konservesi gördüğümü söylemeliyim. Yanında Emirgan fırınından taze mis kokulu sıcak bir ekmek aldık ve doğru deniz kenarına gittik. Orada oturup yemeğimizi yedik. Hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerden biriydi. Tarihi Çınaraltı'nda babamın çay, benim gazoz keyfimi de unutmayalım. Yıllar sonra nice 5 yıldızlı otelde, restoranda yemek yedim. Ancak ben hala Emirgan'daki eski kaşar, sardalya ve sıcak ekmeğin lezzetini unutamıyorum. Sonra büyüdük, okula gittik. Herkes mahallesindeki okula yürüyerek gider, servis nedir bilinmezdi. Başarılı bir öğrenci sayılırdım. Bütün ilkokulu pek iyi derecesinde geçtim. İlkokul birinci sınıfı pek iyiyle geçince babamdan iki tekerlekli bisiklet istedim. Doğal olarak memur maaşıyla alacak durumu yoktu. Babam akşam namazına gittiğinde annem yine yavaş sesle uyardı. Çocuk pek iyiyle geçmiş. Bir şey bekliyor, eli boş gelme, bir şey al. Babam ne alayım dedi ve gitti. Akşam namazından geldikten sonra karne hediyemle gelmiştim. Halen marketlerimizde satılan bir çikolatalı gofretle, yani bir adet Dido'yla gelmiştim. Ben her ne kadar buna sevinsem de yüzüm asıktı. Çünkü bazı arkadaşlarımın babaları pek iyi karne getirirse onlara bisiklet, oyuncak, futbol topu gibi sözler vermiştim. Bense bir çikolatayla ödüllendirilmiştim. Bisiklet beklentim hep sürdü ta ki üniversiteye gelip beklentimden vazgeçene kadar. Annem rahmetli oldu. Ben askerden döndüm ve evlendim. Babam da bu arada belediyeden emekli oldu. Beraber oturuyorduk. Babam emekli ikramiyesiyle hacca gitti. Gelinine bir otomatik çamaşır makinesi aldı. Ben de para biriktiriyordum. 1993 yılında Türkiye'de olmayan bir model olan elden vitesli Kanarya sarısı 1976 model Renault 16 arabamı almama yardımcı oldu. Bisiklet alamamıştı ama benim araba almama yardımcı olmuştu. Allah rahmet eylesin. Yolu kapatıyor, arabaların geçişine engel oluyor diye 30 yıl kadar önce Sofalı Çeşme'nin kitabesi ve ön yüzü yandaki apartmanın girişine taşındı ve sofası yıkıldı. Suyu da akmaz oldu. Sokağımız da değişti, şehrimizde, kültürümüzde. Araba aldığım yıllarda artık Sofalı Çeşme sokağı da cadde olmuştu. Artık araba park edecek yer kalmamıştı. Şimdi ise hiç yok. Park edebilmek için sokaklarca dolaşmamız gerekiyor. Mal varlığımız, eşyalarımız, araçlarımız çoğalmış, komşularımız, insanlığımız, şefkatimiz, sevgimiz azalmıştı. Bu hikaye mutlu sona doğru maalesef gitmiyor. Bakkallarımızın çoğunu kaybettik. Sokak kültürü, komşuluk ve yardımseverlik. Ara ki bulasın. Şehrimiz, insanlığımızla birlikte can çekişmeye devam ediyor. Ancak ne mutlu bizlere ki şehir ve kültür dergimiz buna direniyor. Bizlere kaybettiğimiz değerleri hatırlatırken elimizdekilerin değerini bilmemiz gerektiğini sevgi ve sabırla benimsetiyor. Değerli dinleyiciler, son olarak size Yıldırım Ağanoğlu'nun kaleme aldığı bir hatırasını, Fatih Sofalı Çeşme sokağındaki Çocukluğum başlıklı yazısını aktardık. Evet, bugün Şehir ve Kültür Dergisi'nden paylaştık yazılarımızı. Böylelikle programımızı da noktalıyoruz. Hoşça kalın.